Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle programımızda Mülk Suresinin, Tebareke Suresinin 6. ve 7. ayetlerini inşallah işlemeye çalışacağız. Bu ayetlere geçmeden önce, geçtiğimiz haftalarda işlediğimiz ilk 5 ayette Rabbimizin buyurduklarını bir hatırlayalım. Rabbimiz kendisinin mülkün, varlığın tek hakimi, sahibi olduğunu, yüceler yücesi olduğunu haber vermiş, her şeye gücünün yettiğini öğretmişti bize. Ve dünyayı, dünyadaki hayat ve ölümü, kulları arasında hangi kulun daha iyi amel işleyeceğine bir imtihan sahası olarak, bir deneme meydanı olarak yarattığını söylemişti. Bunun dışında kullarını etraflarında devam eden harikulade hallere, bize tabii gelen, normalleşen, gözümüzde sıradan halde olan gökyüzündeki tabaka tabaka yaratılışa, orada bir eksiklik, bir boşluk, bir düzensizlik bulunmadığına dikkatimizi çekmişti. Hatta insanın gerek çıplak gözle, gerekse çeşitli vasıtalarla gökyüzünü seyrettiğinde onda bir eksiklik, bir kusur bulamayacağını, yine gökyüzünün kandillerle, yıldızlarla süslendiğini, bu gökyüzündeki yıldızların zaman zaman onlardan haber çalmaya çalışan meleklerden, Allah-u Teala'nın meleklere ulaştırdığı vahiden, haberlerden bir takım şeyler çalmaya çalışan şeytanlara bir meteor olarak fırlatıldığını haber vermişti. Bunları uzun uzun konuştuk. Şimdi bugünkü işleyeceğimiz ayette Rabbimiz bize cehennemliklerin halini, cehennemde çekilen sıkıntıları anlatıyor. Biz lafı çok uzatmadan bu ayet-i kerimelerle başlayalım. Estaizu billah, bismillah. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. Oraya vardıklarında, oraya atıldıklarında, cehennemin onları yutmak için homurtularla nasıl içine doğru nefes alıp uğuldaya uğuldaya kaynadığını işitirler. Muhterem dinleyicilerim, önceki ayetlerle birleştirdiğimiz zaman Rabbimiz burada kafir olan, günah işleyen, isyana devam eden, Allah'ı tanımak istemeyen kullarını cehennem azabıyla korkutmaktadır. İnsan mahiyet itibariyle dünyada ya mükafat sebebiyle kavuşacağı bir nimet, ödül sebebiyle bir takım şeyleri yapmak ister ya da korktuğu bir akıbete uğramamak için bir şeyleri yapmaktan vazgeçer. Bu insanın fıtratında, yaratılışında olan bir şeydir. Bazı insanlar toplum içinde kendilerine itibar edilsin, saygı gösterilsin diye güzel davranışlar gösterirler, örnek bir hayat sürerler. Bazıları da bu iltifatlara çok kanmaz ve illa onların gözünü korkutacak bir takım cezalar olması gerekir. Yani yaşadığımız hayatta görüyoruz ki helalinden temiz bir şekilde alışveriş yapan, belli ölçülerde hassasiyetleri olan insanlar da ticaretle şunla bunla zengin olmakta. Biraz sabırla, biraz azimle, zorluklara göğüs gererek çeşitli sıkıntıları yaşasa da belli bir süreç dahilinde nihayet rahata kavuşabilmekte. Ama bazıları da bu tür meşakkatlere girmek yerine bu kadar uzun süreli sabır ve azim gerektiren, emek sarf etmeyi gerektiren bir iş yoğunluğuna, meşguliyete girmek yerine kısa yoldan zengin olmak için başkalarının mallarına, mülklerine göz koymaktadır. Hırsızlık yaparak bir gecede şu kadar servet elde edeceğini düşünmekte ve ona toplum içindeki saygı, itibarın namuslu bir şekilde ele geçirilmesi komik gelmektedir. O paraya sahip olayım da nereden nasıl sahip olduğum önemli değil. İsterse insanlar bana kötü gözle baksınlar, yeter ki ben zengin olayım. İsteyen ağlasın, isteyen o benim saldırım, tecavüzüm veya hırsızlığım sebebiyle mağdur olsun. Bunlar benim için önemli değil. Yeter ki ben kendi saadetimi temin edeyim demektedir. Böylece gayrimeşru bir yolla insanların mallarına göz dikmektedir. Bu insan maddi bir mükafatla veya toplumdaki namuslu bir kimse imajıyla, toplumun ona manevi iltifatıyla yetinmez. Bunu basit görür, bunu gereksiz görür. Böyle gözü dönmüş topluma, insanlara, hakkaniyete, adalete saygı duymayan kimselere ise onların anlayacağı dille korkutarak cevap vermek gerekir. Bu yüzden de bütün toplumlarda tarih boyunca arsızlara, yüzsüzlere, zalimlere, hırsızlara, kısacası toplumun menfaatini yok etme pahasına bir şeylere sahip olmak isteyen insanlara, hakkını, haddini bilmeyen insanlara bir takım cezalar takdir etmişlerdir. Eğer insan ödüle kanmıyorsa, ceza da gözünü korkutmuyorsa, o zaman gözü dönmüş demektir ve ona büyük cezalar vererek toplumu onun tehlikesinden korumak gerekir. İşte hapse atarsınız, sonunda idam edersiniz. Böylece o insanın hastalığı, o insanın gözü dönmüşlüğü bir tehlike olmaktan çıkar. İşte Rabbimiz de aynı bu minvalde mümin kullarına ahirette sonsuz bir mükafat yurdu olan cenneti vaat etmekte. Ama herkesin bu mükafata tamah edeceğini düşünmeyerek, yani herkesin cennete kavuşmak için iyi insan olmayacağını bilerek, bir de bunun mukabilinde cehennemi yaratmıştır. Böylece cennet istemeyen veya cenneti umursamayan kimseler ahirette cehennemle korkutulmuşlardır. Şimdi baştan beri anlatılan ayet-i kerimelerde dünya bir imtihan yurdu. İnsanların hangisi iyi, hangisi kötü olacak, burada, dünyada ortaya çıkacak ve Rabbimiz kendini tanıtmak için gökyüzünü, yeryüzünü binbir ayetle süslemiş. Fakat bütün bunlara rağmen insan imanın sorumluluğu altına girmek istemezse, küfre gönlünü açarsa, Allah'a ve insanlara karşı sorumluluklarını, mükellefiyetlerini yapmaktan kaçarsa ve daha ötesi yeryüzünü mahvetmeyi, Allah'ın yeryüzüne koyduğu nizamı, düzeni alt üst etmeyi hedeflerse, elbette bu yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Rabbimiz böyle insanlara gerek dünyada bir takım belalar, musibetler, felaketler gönderecek, ama Rabbimizin esas korkuttuğu ise cehennemde, ahirette ebedi bir hayatla, azapla cezalandırılmasıdır. Cehennem öncelikle Allah'ı inkar eden, onu kabul etmeyen, yok sayan, onun koyduğu nizamı, düzeni, insanlar arasındaki münasebetleri düzenleme kurallarını hiçe sayan insanlar içindir. Öncelikle kafirler içindir. Öncelikle münafıklar içindir. Ve bir insanın dönüp dolaşıp varacağı ve ebediyen kalacağı bir yer olarak cehennem gerçekten kötü bir yerdir, acı bir yerdir. Son durak olarak, kaçınılmaz bir son olarak insan açısından en büyük felaket yurdudur. Bundan sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz cehennemin dehşetini, cehennemin korkunçluğunu anlatır şekilde cehennemin kendisine gelen insanlara, cinlere, kötülere, şeytanlara büyük bir iştahla ağzını açtığını, onları yutmak için homurtular çıkarttığını, uğuldaya uğuldaya kaynadığını haber vermekte. Kur'an-ı Kerim'de bu ve benzeri pek çok ayet-i kerime var cehennemin özelliklerini anlatan. Zaten Kur'an-ı Kerim'de cehennemin isimleri olarak nakledilen kelimeler de cehennemin bu yakıcılığını, bu sonsuz azap hüviyetini açıklar mahiyettedir. 8. ayet-i kerimede aynı minvalde cehennem ve cehennemdeki bekçiler o kendilerine atılmak üzere getirilen kafirlere, günahkarlara şöyle sormakta. Estağfirullah. Tekadu temeyyezu minel gayf. Kullama ulkiya fiha favcun sa'alahum hazanatuha alam ya'tikum nadir. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. O cehennem kafirlere öfkesinden neredeyse çatlayacak. Her bir bölük oraya atıldıkça cehennem bekçileri o gelenlere Allah'ın azabından sakındıran bir uyarıcı size gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar da şöyle cevap verir. Evet, bize bir uyarıcı geldi. Fakat biz onu yalanladık ve onlara Allah'ın bir şey indirdiği falan yok. Siz ancak büyük bir sapıklık ve şaşkınlık içindesiniz dedik. Evet, 8. ayet-i kerimenin başında cehennemin kafirleri gördükçe onların kendisine sevki devam ettiği müddetçe öfkesinden neredeyse çatlayacak gibi olduğunu göstermektedir. Cehennem bu manada Allah'ın gadap, öfke sıfatını temsil eder. Rabbimiz türlü nimetlerle perverde kıldığı, önüne sonsuz bir lütuf ve nimet denizi serdiği insanoğlunun kendisini tanımasını, bilmesini istemiştir. İnsan uzunca bir ömrüne rağmen şayet kendisine gelen uyarıcılara kulak asmazsa ömrünü heder etmiş demektir. Aklını, şerefini, insan olması hasebiyle Allah'ın ona lütfettiği bütün faziletleri yok etmiş, mahvetmiş ve bunları yaratılışının aksine kullanmış demektir. Ömrü boyunca küfr üzere kalan, kafirlikten sıkılmayan, bunalmayan, hidayet yollarını aramayan insanlara Rabbimizin gadabı ve cehennem sonsuz bir öfkeyle onları cezalandıracaktır. Cehennemde görevli bekçiler, zebaniler, cehennem melekleri o gelen kimselere sorarlar. Size Allah'ın azabını, cehennemi haber veren bir uyarıcı, bir nezir, bir peygamber, bir kitap gelmedi mi? Onlar da hakikati olduğu gibi itiraf etmek zorundadırlar. Evet derler. Bize bir uyarıcı geldi. Fakat biz onu yalanladık. Ve ona Allah'ın bir şey indirdiği yok. Siz dalalete düştünüz, sapıttınız, büyük bir şaşkınlık içindesiniz dedik. Aslında burada bu insanlar kendi sapıklıklarını, şaşkınlıklarını itiraf etmektedirler. Allah adına konuşmaktadırlar. Allah kimseye bir şey indirmemiştir demektedirler. Fakat burada ilginç olan şey şu ki, burada kafirler kendilerine bir uyarıcı geldiğini itiraf ederler. Bu demektir ki Rabbimiz uyarıcı göndermeden hiçbir kavmi, hiçbir topluluğu cehenneme atmayacak. Şayet uyarıcıyı duymuş, fakat bu duyması onun hidayete ulaşmasına yeterli olmamışsa, kendisi bile bile küfrü tercih etmişse, işte o zaman o kafir için cehennem azabından başka bir yol kalmaz. Rabbimiz bizleri muhafaza etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet üzerinde inşallah önümüzdeki hafta biraz daha duracağız ve sonra devamındaki ayetlere geçeceğiz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif dinleyelim. An Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ min muslimin yagrisu garsen illa kâne mâ ukle minhu lehu sadaka. وَمَا سُرْقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَوْهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen şey onun için sadakadır. Çalınan şey de sadakadır. Eksiltilen şey de onun için sadakadır. Bu hadis-i şerif Müslim'in Müsakat bölümünde geçmektedir. Aynı hususta bir başka rivayette de yine Müslim'de şöyle bir nakil, şöyle bir rivayet vardır. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şeyler kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olarak yazılır. Muhterem dinleyicilerim, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara büyük bir ufuk çizmektedir. Bir insanın hayatının hangi döneminde olursa olsun, elinde imkan varsa ağaç dikmesi, hatta meyveli ağaç dikmesi tavsiye edilmiştir. Bu ağaçtan kendisinin istifade etmesi, ailesinin, konu komşunun istifade etmesi, hatta o ağaçtaki meyvelerden çalan, çırpan, hırsızlık yapan kimselerin aldığı bile o insan için bir sevap, bir sadaka kapısı olmaktadır. Dinimiz yeryüzünün yeşertilmesini, onda ağaç dikilmesini önemsemiş, insanların kıyamet günü, kıyamet koparken bile elinde bir fidan varken onu dikmeye çalışmalarını tavsiye etmiştir. Bunu mecazi olarak anlamak da mümkündür. Yani bir insanın insan yetiştirmek için, öğrenci yetiştirmek için, evlat yetiştirmek için gayret etmesi de bir nevi ağaç dikmektir. Meyveli bir ağaç nasıl insanlara fayda verirse, elinden, dilinden hayırlar dökülen bir evlat da bu manada bir hayır kapısıdır. Fakat biz buradaki kelimelerden yola çıkarak bunu evlat yetiştirme şeklinde değil, ağaç dikme olarak anlayacak olsak bile dinimiz gerçekten ağaç dikmeye önem vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi elleriyle ağaç dikmiştir. Ashabını ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Hatta mezarlıklara dikilen ağaçlar yeşil kaldığı müddetçe Allah'ın rahmetinin o mezarlığa yağmaya devam edeceğini, kabirdekilerinin azabını hafifleteceğini yine Peygamberimiz haber vermiştir. Ashab-ı kiramdan Ebu Derda radıyallahu anh Şam'a gittiğinde orada birkaç fidan alıp yerlere gömerken, ağaç dikerken oradaki insanlar kendisine hayretle bakmışlar ve sen Allah Resulü'nün arkadaşısın, burada ağaç mı dikiyorsun diyerek yaptığı işi küçümsemek istemişlerdir. O da durun bakalım, o kadar çabuk hüküm vermeyin. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyerek şu hadis-i şerifi nakletmiştir. Bir kimse bir ağaç diker de o ağacın meyvesinden herhangi bir insan veya Allah'ın yarattıklarından herhangi bir yaratık yerse bu o ağacı diken için sadaka olur buyurmuştur. O halde insanın başkasını düşünerek kendinden sonra ulaşamadığı, hiç görmediği, kimin faydalandığını bilmediği insanlara, hayvanlara, canlı varlıklara bir şey ikram etmesi demektir ağaç dikmek. Buna vesile olması demektir. Ve o insan ölüp gitse de onun ağacı yeşermeye, bitki vermeye, ona sevap kazandırmaya devam edecektir. Bu hususta şöyle bir hikaye anlatılır. Yaşlı bir adam bir elinde ağaç fideleri yere dikmiş, bunları tek tek dikmekle meşguldür. O sırada padişah tebdili kıyafetle, yani kılık değiştirerek halkın arasında gezinirken bu yaşlı adamın uğraştığını görür, yanına gelir. Efendi ne yaparsın der. Yaşlı adam ağaç dikiyorum der. Padişah biraz da o yaşlı insanı yoklamak için bey amca der, bu ağaçları sen dikiyorsun ama bunların büyüdüğünü göremeyeceksin bile. Olsun der, benim çocuklarım, torunlarım bunları yiyecek ya, ben onu bileceğim ya, o bana yeter der. Benim illa o ağaçtan istifade etmeme gerek yok. Onların istifade etmesi benim istifade etmem demektir. Benim amel defterime yazılır der. Padişah bu cevap üzerine hoşlanır ve o ihtiyara bir kese altın verir. İhtiyar der ki, efendi baba der, gördüğün gibi bizim ağaçlar şimdiden meyve vermeye başladı. Ben de bu ağaçların meyvesinden istifade ediyorum der. Padişah kimliğini ortaya koymak pahasına bir kese daha alır ve o ihtiyara uzatır. Bey amca der, ben seni çok sevdim, çok akıllı birisine benziyorsun, al bu da benim sana hediyem olsun der. İhtiyar tekrar cevap verir. Efendim der, ağaçlar malumunuz yılda bir defa meyve verir. Görüyorsunuz benim ağaç bereketliymiş, bir yılda iki defa meyve verdi der. Tabii bu ağaç diken bir insana bu dünya hayatında verilen mükafatın bir örneği. Bir de Allah'ın ihsanı demek olan mükafatlar, sevaplar var ki bunun da mekanı inşallah cennette olacak. Rabbimiz bu manada müminin etrafına hayat vermesini, insanlara faydalı olacak şeylere öncülük etmesini, önemsemiştir, teşvik etmiştir ve bazılarının düşündüğü gibi ağaçla meşgul olmak, yeryüzünü yeşilliklerle süslemek, insanların istifade edeceği şeyleri dikmeye çalışmak, yetiştirmeye çalışmak bir dünyaya bağlılık değildir. Bu aslında insanlığı düşünmek gayesiyle Allah'ın nimetlerine bir tazimdir. O nimetleri çoğaltmak için manevi bir ümit içinde olmaktır. Ağaç dikmek dünyaya bağlılığın değil, ahirete müştak olmanın, onu arzulamanın bir işaretidir ve selam. Kıssalardan anlatıyorduk. Müslim bin Meymun el-Havvas kuddise sirruh Allah dostlarından bir tanesi kendisinin Kur'an okuma halini şöyle anlatmaktadır. Kendi kendime Kur'an okuyordum. Tam bir tadını alamadım. Nefsime şöyle dedim. Bunu tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrenip onun huzurunda okuyormuşsun gibi yap dedim. Böyle yaptım. Okuyuşum tatlandı. Sonra biraz daha ileri gideyim dedim. Nefsimi muhatap alıp şöyle dedim. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cebrail'den alıp okuduğu gibi okumaya çalış dedim. Bu ise beni daha derinden etkiledi. Huzurum arttı. Daha dikkatle okumaya, daha büyük lezzet almaya başladım. Sonra biraz daha ileri gideyim dedim. Nefsimi muhatap aldım. Kur'an'ı tıpkı alemlerin Rabbinden alıyormuşsun gibi oku dedim. Aldığım tat sonsuzdu. Muhterem dinleyicilerim, Kur'an okumak Allah-u Teala ile konuşmak demek. Çünkü Rabbimiz Kur'an'ı kendisinin öğrettiğini buyuruyor Rahman suresinde. Biz peygamberimizden alıyormuş gibi, Cebrail aleyhisselamdan alıyormuş gibi, Allah-u Teala'dan Kur'an'ı ahzediyor, alıyormuş gibi, onun huzurunda okuyormuş gibi okusak, bu okuyuşumuz, tilavetimiz adeta bütün hücrelerimizde hissedeceğimiz bir okuyuşa döner. Kur'an'ı böyle hissederek okuyan elbette onun etine, kemiğine büründüğünü, bütün hücreleriyle, bütün varlığıyla Kur'an'a dönüştüğünü yakinen hissedecektir. Elbette böyle bir insanın Kur'an-ı Kerim'den alacağı duygu, his, düşünce, tefekkür ufku daha farklı olur. Bunu namaz kılmakla ilgili de nakledenler var. Bir Allah dostu evladının hızlı hızlı namaz kıldığını görmüş ve ben şimdi sana bakıyorum, ona göre namaz kıl demiş. Aynı namazı babasının gördüğü şuuruyla daha dikkatli kılan çocuk selam verdiğinde babası, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ve senin namaz kılışını seyrediyor, ona göre namaz kıl diyerek tekrar kılmasını söylemiş. Çocuk artık terleye terleye, itinayla bir hususta kusur yaparım diye korkarak huşu içinde kılmaya çalışmış. Nihayet o namazı bitince babası demiş ki, evladım, şimdi de her şeyi yoktan yaratan Allah'ın senin bu namazını gördüğünü bilerek son namazınmış gibi kıl der. Çocuk o 3-5 dakikada kıldığı namazı 10 dakika, 15 dakikada bitiremez. Ve selam verdiğinde adeta pili bitmiş gibidir. Aslında bu Kur'an okuyuşu, bu namaz kılış şekli hepimizin her an riayet etmesi gereken okuma ve namaz kılma şeklidir, ibadet etme şeklidir. Çünkü biz her an aslında Rabbimizin huzurundayız. Yaptığımız her ibadeti ona takdim edeceğiz. Fakat maalesef bizdeki gaflet hali bu yakini bilgiyi, bu imanı bazen zedeliyor. Her namazda, her Kur'an-ı Kerim okuyuşunda bunu hissetmemiz belki zor ama en azından ruhumuzun huzura, huşuya meyilli olduğu dönemleri fırsat bilerek böyle iki rekat namaz kılmak veya bir sayfa Kur'an okumaya çalışmak lazım. Bunlar da inşallah bizim ahirette Allah'ın huzuruna takdim edeceğimiz gözümüzün akı olacak, yüzümüzü aydınlatacak amellerimiz olur diye ümit ediyoruz. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sohbetimizi burada bitirelim inşallah. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.